Müminler Kur'an'da detaylı olarak tarif edilen tüm güzel ahlak özelliklerini en yoğun şekilde yaşamaya çalışırlar. Allah'ı en çok razı edecekleri yapı bu olduğu için bu yönde çaba harcarlar. Merhamet ise müminlerin Kur'an ahlakını hakkıyla samimi olarak tüm incelikleriyle yaşayabilmelerini, bu ahlaktan taviz vermemelerini sağlayan son derece önemli bir temel ahlak özelliğidir. Örneğin mümin, Allah'ın kesin bir emri olduğu ve Allah'ın azabından çok korktuğu için ölçüde ve tartıda hile yapmayı, bu şekilde insanları sıkıntıya ve zor duruma sokmayı aklından bile geçirmez. Ancak bunun yanı sıra içinde taşıdığı merhamet duygusu onun Allah'ın bu hükmünü, hikmetlerini ve inceliklerini kavrayarak, hissederek ve bundan büyük bir haz duyarak yerine getirmesini sağlar. Bu şekilde nefsinin ve şeytanın çeşitli kışkırtmalarına karşı tüm kapıları kapatmış olur. Merhamet hisleri yeterince gelişmemiş bir insanın gerektiği gibi adil olması, fedakar olması, dürüst olması ise mümkün değildir. Merhamet sahibi olmayan bir insan kendi acizliğinin farkında olmadığı için Allah'ın merhametine ihtiyacı olduğunu aklına getirmez, dolayısıyla Allah'tan gereği gibi korkmaz. Allah'tan gereği gibi korkmadığı için de Kur'an'da bildirilen üstün ahlakı kazanamaz ve yaşayamaz. Sonuçta Kur'an'da bildirilen tüm ahlak özellikleri birbirini bütünleyen, destekleyen, ayakta tutan ve mükemmelleştiren özelliklerdir. Birinin eksikliği diğerlerinin de gereği gibi yaşanmasını engeller. Birinin kusursuzca yaşanması ise diğerlerinin daha da mükemmelleşmesine yardımcı olur. İlerleyen dakikalarda merhamet hissini yoğun biçimde yaşayan müminlerin bu merhametlerinin diğer üstün ahlaki vasıflarını nasıl olumlu yönde etkilediği ve mükemmelleştirdiğinden söz edeceğiz. Müminlerin en belirgin özelliklerinden biri adaletli olmalarıdır. Merhamet ise adaleti ayakta tutan ve adaletten sapmayı engelleyen çok önemli bir ahlak özelliğidir. Mümin, bir insana düşmanı da olsa zalimce ve merhametsizce bir tavır göstermez. Her durumda ve koşulda sahip olduğu merhamet hissi onun adaletten taviz vermesini engeller. İman eden bir insan, Allah'ın her an yaptığı, konuştuğu ve hatta düşündüğü her şeye şahit olduğunu bildiği için adaletsiz bir tavır göstermesi mümkün olmaz. Çünkü Kur'an'da müminlere adaletli olmaları emredilmiştir. Mümin, Allah'ın dünyada yapılan Kur'an dışı tavırlara karşı cehennem azabıyla karşılık vereceğinden haberdardır. Müminlerin bir diğer özelliği de zulme karşı olmalarıdır. Şahit oldukları, duydukları, hatta dolaylı yoldan haberdar oldukları zulme yönelik hiçbir harekete karşı duyarsız kalmazlar. Kur'an ahlakından kaynaklanan merhametleri onları her türlü zulme karşı tavır almaya, mazlumların hakkını korumaya, onlar için mücadele etmeyi yöneltir. Karşılarında en yakın dostları da olsa, hiç tanımadıkları ve hiçbir menfaatlerinin olmadığı yabancı biri de olsa, ayrım yapmaksızın yapılan zulmü engellemeye çalışırlar. Bu davranışın Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ve Kur'an ahlakını uygulamak için değerli bir fırsat olduğunu düşünürler. Dinden uzak toplumlarda ise insanlar, özellikle tanımadıkları biri için böyle bir çaba içine girmeye gerek görmezler. Hatta bana dokunmayan yılan bin yaşasın gibi yaygın bir atasözüyle de bu fikirlerini açıkça ifade ederler. Bu onların yaptıkları her şeyin ahirette karşılarına çıkacağını unutmalarından kaynaklanır. Mümin ise bu durumun bilincindedir. Bu nedenle de tanımadığı bir insana bile merhametle yaklaşıp onu zulümden kurtarmaya çalışır. Merhametli ve adaletli bir insan kimse sahip çıkmasa ve destek olmasa bile tek başına bütün imkanlarını seferber ederek kötülüğü engellemek için uğraşır. Aksi şekilde davranan insanlar çoğunlukta da olsalar onların vicdansızlıkları ve umursuzlukları böyle bir insanı gevşekliğe sürüklemez. Çünkü müminler dünyada pek çok insanın yaptığı gibi görmedim, duymadım ya da fark etmedim diyerek sorumluluktan kaçamayacaklarını bilirler. Umursuzluk yaptıkları takdirde kaybedenin vicdanlı davrandıklarında da kazanacak olanın sadece kendileri olduğunu unutmazlar. Bu nedenle de hiçbir zaman zulme seyirci kalmaz, aciz ifadeler kullanmazlar. bir insana zulmedilirken kendi işlerine dalıp hiçbir şeye şahit olmamış gibi bu olayı görmezden gelemezler. Zira ahirette her şahit oldukları olayda haktan yana nasıl bir çaba harcadıklarından sorguya çekileceklerini ve bu zulmü engellemek için ne yaptıklarının kendilerine sorulacağını bilirler. Dinden uzak insanların yaşadıkları toplumlarda ise umursuzluk ve merhametsizlik örneklerine günlük hayatta her an rastlamak mümkündür. Örneğin bir insanın kaza geçirdiğini ve zor durumda olduğunu gören bir kişi, sırf kendisi için bir problem çıkmasını istemediği için görmezlikten gelebilir ve arabasıyla geçip gidebilir. Ya da haksızlığa uğratılan bir insan gördüğünde, haksızlık yapan kişinin öfkesini üzerine çekmemek için bu kötü davranışa göz yumabilir. Müminin ise vicdanı çok duyarlı olduğu için merhamet anlayışı bu tarz olaylara göz yummasına kesinlikle izin vermez. En başta kendisi hiç kimseye karşı zulmedici, haksızlık edici bir tavır göstermeyerek bu ahlakın öncüsü olur. Başkalarında haksızlığa şahit olduğunda ise bunu ortadan kaldırmak için elinden gelen en son noktaya kadar çaba sarf etmedikçe vicdanı rahat etmez. Çünkü gerçek merhamette zulmü görmezlikten gelme, unutma ya da aldırış etmeme gibi bir durum söz konusu olamaz. Müminlerin merhameti, onların tüm insanlara karşı saygılı ve adil olmalarını sağlar. Böyle bir insan, diğer insanlara iyilikle davranan, insanların arasını düzelten üstün bir ahlakı yaşar ve içinde bulunduğu topluma huzur ve güven getirir. Müminler, Kur'an ahlakını yaşarken hem kendileri bundan zevk alırlar, hoşnutluk içinde olurlar, hem de etraflarındaki insanlara zevk verirler. Onlara güven telkin ederler. Örneğin cahiliye toplumlarında çok yaygın olan alaycılık, lakap takma gibi kötü ahlak örnekleri, Kur'an ahlakını yaşayan insanlar tarafından asla uygulanmayacak olan hareketlerdir. Bu öncelikle Allah'ın bir emridir. Ayrıca Müslümanların sahip oldukları merhamet anlayışlarının da bir gereğidir. Merhametin önemli göstergelerinden biri de kişinin affedici ve bağışlayıcı olabilmesidir. Kur'an'da şöyle emredilir: "Sen af ve kolaylık yolunu benimse, İslam'a uygun olanı emret ve cahillerden yüz çevir." Araf Suresi 199. Affedicilik, kimi zaman insanın nefsine zor gelebilen ama Allah katında güzel karşılığı olan bir davranıştır. İnsan yapılan bir hata karşısında öfkeye kapılabilir ya da onu affetmek istemeyebilir. Ama Allah, müminlere affetmenin daha güzel olduğunu bildirmiş ve onları buna teşvik etmiştir. Bu teşvik gereği müminler, diğer müminlere karşı hataları her ne olursa olsun affedici bir tutum izlerler. Ancak onların affetmeleri, cahiliye ahlakını yaşayan kimselerin affetmesinden çok farklıdır. Din ahlakını yaşamayan insanlar, çoğu zaman dilleriyle karşılarındaki kişiyi bağışladıklarını söyleseler bile, yapılan hataya karşı kalben duydukları kin ve kızgınlıktan kurtulmaları oldukça uzun sürer. Tavırları genellikle bu kızgınlığı yansıtacak bir sitemkarlık içerisindedir. Ellerine ilk fırsat geçtiğinde de zaten kalplerinde biriktirdikleri bu kin ve öfkelerini dile getirirler. Müminlerin affetme şekli ise tamamen samimiyet içerir. Her insanın hata yapabilecek bir yapıda yaratıldıklarını bildikleri için daha en başından karşı tarafa hoşgörüyle yaklaşırlar. Çünkü Kur'an'da insanın hata yapmaya açık bir varlık olduğu, ancak önemli olanın bu hatayı fark eder etmez bir daha tekrar etmeme gayretiyle hemen vazgeçmesi olduğu bildirilmektedir. Müminlerin affediciliğinin bir farklılığı da şudur: onlar kendileri tamamen haklı oldukları ve karşı tarafın tümüyle haksız olduğu bir durumda bile hiç tereddütsüz affedebilirler. Çünkü Allah bunun güzel bir ahlak özelliği olduğunu bildirerek müminlere tavsiye etmiştir. Müminler Allah'ın bu hükmünü göz önünde bulundurarak kendi haklarından kolaylıkla vazgeçer ve alttan alarak karşı tarafa güzel ahlaklarıyla örnek olurlar. Ancak şunu bir kez daha hatırlatmak gerekir ki mümin için affetmede ölçü karşı tarafın samimiyeti ve iyi niyetidir. Bunu da mümin vicdanı ve aklıyla teşhis eder. Kötülüğü bir alışkanlık haline getirmiş olup karşı tarafın merhametinden ve güzel ahlakından istifade etmeye çalışan birine elbette izin verilmez. Böyle bir durumda Müslüman, karşısındaki kişiye göstereceği gerçek merhametin sadece affetmek olmadığını bilir. Ve onu samimiyete, dürüstlüğe ve Allah'tan korkmaya davet ederek merhametini farklı bir şekilde ifade eder. Müminlerin insanlara iyiliği öğütleyip kötülükten sakındırmaya çalışırken göz önünde bulundurdukları önemli bir ölçü vardır. Karşılarındaki kişinin geçmişi ve o an içinde bulunduğu hatalı tavırlar müminlerde bir ön yargı oluşturmaz. Kimseye hatalarından dolayı nasıl olsa bu insan mümin olmaz, davranışlarını düzeltmez gözüyle bakmazlar. Hiç kimseyi dini anlatma konusunda göz ardı etmezler. Böyle bir tavrın adaletsizlik olduğunu görür ve bundan sakınırlar. İnsanların güzel ahlakı yaşayabilmeleri için Kur'an'la eğitilmeleri gerektiğini bilirler. Bu nedenle müminler, kişilerin tavırları ne kadar olumsuz olursa olsun, iyiliğe çağırmakta ve kötülükten sakındırmakta, doğru olanı anlatmakta tereddüte kapılmazlar. Ancak tüm bu anlatımlara rağmen, karşı taraf kendi bakış açısında ısrarlı davranırsa, bu durumda da hiçbir şekilde bir zorlamaya girmezler. Çünkü Allah, Bakara suresinin 256. ayetinde, "Dinde zorlama ve baskı yoktur" şeklinde buyurmuştur. Âlâ suresinin 9. ayetinde ise, "Şu halde eğer öğüt ve hatırlatma bir yarar sağlayacaksa, öğüt verip hatırlat" diye emretmiştir. Müminler, Kur'an'ın iyiliği emretme hükmünü sadece doğru ve yanlışı hiç bilmeyen ve dini hiç tanımayan insanlara değil, aynı zamanda diğer müminlere karşı da uygularlar. Çünkü insan sadece bilmediğinden değil, bazen de unuttuğundan, yanıldığından ya da nefsinin telkinlerine uyduğundan hata yapabilir. İşte bu durumda müminler birbirlerine Kur'an'ın hükümlerini hatırlatarak iyiliği emretmiş ve kötülüğü engellemiş olurlar. Dünya hayatında ancak iyilik yapanların ve salih amellerde bulunanların cennetle müjdeleneceklerini, kötülükten sakınmayanların ise cehennem azabıyla karşılık göreceklerini bildiklerinden birbirlerini bu yönde uyarırlar. Bu çabaları da onların içlerinde taşıdıkları gerçek merhametin bir göstergesidir. Müminler sahip oldukları merhamet hissini kendilerine yapılan kötülüklere en güzel şekilde karşılık vererek de gösterirler. Allah Kur'an'da şöyle emretmiştir: "İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen en güzel olan bir tarzda kötülüğü uzaklaştır. O zaman görürsün ki seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dostun oluvermiştir." Fussilet Suresi 34. Ayette görüldüğü gibi Allah müminlere kötülüğe karşı en güzel tavırla karşılık verdikleri takdirde hayırlı bir sonuç elde edeceklerini vaat etmiştir. Hatta karşılarındaki kişiyle aralarında düşmanlık gibi bir durum söz konusu olsa bile sıcak bir dostluk oluşabileceğine dikkat çekmiştir. Bu aynı zamanda inananların merhamet anlayışlarının da bir gereğidir. Karşı tarafın Allah'ın beğenmeyeceği kötü bir tavır içerisinde olduklarını gördükleri zaman her şeyden önce bunun o kişinin ahireti açısından riskli bir durum olduğunu düşünerek kibir ve gurura kapılmadan hoşgörülü ve tevazulu bir biçimde yaklaşırlar, alttan alan bir üslup kullanırlar. Kur'an ahlakını yaşamayan insanlarda olduğu gibi, hatalı olan, kötülüğü yapan karşı taraf, önce o alttan alsın ya da ne yaparsa yapsın gibi bir mantıkla hareket etmezler. Güzel tavrı kim gösterirse, Allah'ın o kişinin tavrından hoşnut olacağını bilirler. Kötülüğe maruz kalındığı halde, güzellikle davranmanın Kur'an'a en uygun olan tavır olduğunu unutmazlar. Bu nedenle de alttan almanın bir kayıp değil, aksine büyük bir kazanç olduğunu düşünerek hareket ederler. Burada müminlerin önemli bir özelliğine daha dikkat çekmekte yarar vardır. İman edenler hayatları boyunca türlü türlü insanlarla karşılaşabilirler. Ama karşılarındaki insanların tavırlarına göre kendi ahlak anlayışlarını değiştirmezler. Karşı taraf alaycı konuşabilir, çirkin sözler sarf edebilir, öfkelenebilir, kötülükte bulunabilir ya da düşmanca tavırlar sergileyebilir. Ancak müminin efendiliği, tevazusu, merhametli ve yumuşak başlı tavrı hiçbir zaman değişmez. Kendisine söylenen kötü bir söze, kötü sözle karşılık vermez. Alay edene alayla, öfkeye öfkeyle cevap vermez. Kırıcı bir tavır karşılık, mümin, kırıcı bir tavra karşılık, onun yaptığından utanarak karşı tarafın güzel tavrına özendirecek bir hoşgörü ve merhamet anlayışıyla hareket eder. Öfkelenen bir insana karşı sakin ve itidalli olur. Elbette müminin bu tavırları tamamen akılcı bir boyutta olur. Kendisini zarara uğrayacağı bir duruma sokmaz. Ne kendinin ne de diğer müminlerin haksızlığa ya da zarara uğramasına izin verir. Ama bir yandan da gösterdiği güzel tavırlarla dinin emrettiği güzel ahlakın tebliğini yapmış olur. Müminlerin Kur'an ahlakını yaşama konusunda gösterdikleri bu güzel sabrın karşılığında da Allah bu kişileri şöyle müjdelemiştir. İşte onlar sabretmeleri dolayısıyla ecirleri iki defa verilir ve onlar kötülüğü iyilikle uzaklaştırıp kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Kasas Suresi 54. Allah'ın müminlere bir emri de fedakar olmalarıdır. Bu nedenle müminler, diğer müminlere karşı duydukları sevgi ve merhameti, onlara karşı gösterdikleri fedakarca ve özverili tavırlarla ifade etmeye çalışırlar. Bir insanın, Kur'an'ın emrettiği şekilde fedakarlığı yaşayabilmesi için, öncelikle tüm bencil duygu ve isteklerinden kurtulmuş olması gerekir. Aksi takdirde insan, içinde duyduğu dünya hırsı sebebiyle her şeyin en güzelinin ve en iyisinin sadece kendisinin olmasını isteyecektir. Müminler, dünyadaki her şeyin geçici olduğunu, güzel ahlak gösterdikleri takdirde tüm bunların çok daha güzeline ahirette sahip olacaklarını bilirler. Bu nedenle de güzel bir şeyi bir başkasına vermekten ya da hoşa giden bir konuda bir başkasına öncelik tanımaktan hiçbir rahatsızlık duymazlar. Nitekim Allah, insanların sevdikleri şeylerden vermedikçe gerçek anlamda iyiliğe ulaşamayacaklarını bildirmiştir. Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilir. Ali İmran Suresi 92. Müminler yaptıkları fedakarlığın karşı tarafı memnun etmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyarlar. Vicdanen doğru olanın bu tavır olduğunu ve Allah'ın da bundan razı olacağını bilmenin verdiği vicdan rahatlığını yaşarlar. Kur'an'ın müminlere kazandırdığı merhamet anlayışı, müminlerin birbirlerine karşı olan düşkünlükleriyle de kendini gösterir. Müminler, ahiretteki azaba karşı hissettikleri korkuyu mümin kardeşleri içinde duyarlar. Kendi kurtuluşlarını istedikleri kadar diğer müminlerin de Allah'ın hoşnutluğunu ve cennetini kazanmalarını isterler. Bu nedenle de Allah'ın emrettiği şekilde onların da bağışlamaları için dua ederler. Müminler ayrıca gelmiş geçmiş tüm iman edenler için de dua ederler. Allah'a iman eden her insan hangi dönemde nerede yaşamış olursa olsun onların kardeşleridir. Müminlerin bu yöndeki duaları Kur'an'da şöyle bildirilir. Bir de onlardan sonra gelenler derler ki, Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, gerçekten sen çok şefkatlisin, çok esirgiyicisin. Haşr Suresi 10. Bir toplumun rahat, huzurlu ve mutlu bir hayat sürebilmesinin tek yolu, Kur'an'da tarif edilen gerçek merhamet anlayışının o toplumun insanları tarafından yaşanmasıdır. Kur'an'da belirtilen bu model yaşanmadığı sürece insanlar hangi yolu denerlerse denesinler, karmaşadan, huzursuzluktan ve adaletsizlikten kesinlikle kurtulamazlar. Çünkü merhametin olmadığı yerde zalimlik vardır. Zalimliğin hüküm sürdüğü bir toplumda ortaya çıkan modelse insanların hem maddi hem de manevi yönden ciddi zararlara uğramasına sebep olur. Nitekim bugün dünyanın dört bir yanında yayılan haber bültenlerinin ana konusu insanların maruz kaldığı zulüm çeşitleridir. Açlıktan ölen, çocuklarını yaşatmak için yardım dilenen, haksızlığa uğrayan, ezilen, oturacak ev bulamadığı için çadırlarda yaşayan, intihar eden, saldırıya uğrayan, birbirlerini öldüren, sakatlayan, döven, kavga eden insanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu karmaşa ortamının ana sebebi de inançsızlığın getirdiği zalimlik ve merhametsizliktir. Allah korkusuna ve Allah sevgisine dayanan, Kur'an'a uygun bir merhamet olmadığında geriye insanlara kötülük yapmaktan alıkoyacak hiçbir sebep kalmaz. Merhamet duygusunun tam anlamıyla yaşanmadığı bir toplumda kadının dayak yemesi, çocukların ezilmesinin, fakirlik korkusuyla öldürülmelerinin, sokağa terk edilmelerinin, hırsızlık için yol kesen, evlere girerek ev sahiplerini öldüren insanların çoğalmasının ve daha bunun gibi birçok olayın önünde hiçbir engel kalmamış olur. Kur'an'ın emrettiği merhametin yaşanmadığı bir toplumda zengin olan fakiri kollamaz, haksızlığa uğrayanın hakkı savunulmaz, açıkta kalan insan barındırılmaz. Bir çıkar söz konusu olmadığı sürece kimse kimse için kendisini sıkıntıya sokmaz. Biri sokakta aç yaşarken onun hemen yanı başındaki insanlar yüzlerce kişinin doyabileceği yemekleri çöpe atmakta hiçbir sakınca görmezler. İnsanlar birbirlerinin malını haksız yere yemekten, sahtekarca yöntemlere başvurmaktan, başkalarının haklarını istismar ederek para kazanmaktan çekinmezler. Yine böyle bir toplumun insanları, şahit oldukları sahtekarlıklara, adaletsizliklere ve haksızlıklara karşı mücadele etmez ve seslerini çıkarmazlar. Başkaları için kendilerini yormaya gerek duymaz, hatta bu şekilde başkalarının sorunlarını üstlenmenin büyük bir akılsızlık olduğuna inanırlar. Ortaya kimsenin kimseye karşı kendisini sorumlu hissetmediği, kimsenin kimseyi korumak için kendisini risk altına sokmadığı ve kimsenin yanlışlara, haksızlıklara karşı sesini çıkarmadığı bir ortam çıkar. İşte bu şekilde Kur'ani merhametin ve din ahlakının yaşanmadığı bir ortamda her zaman huzursuzluk, sıkıntı ve zulüm hakimdir. Zalim ve merhametsiz olanlar, zayıf ve güçsüz olanları istedikleri gibi ezerler. Ancak unutmamak gerekir ki merhametsizlik ilk başta insanın kendisine zarar verir. Vicdanı kendisine merhameti emrettiği ve doğru olanı gösterdiği halde bu sesi bastırıp zalimliği tercih eden insan hiçbir zaman gerçek anlamda bir iç huzuru yaşayamaz. Çünkü vicdanı onu rahatsız eder ve içinde bir vicdan azabı yaşamasına sebep olur. Her yardıma muhtaç insan gördüğünde kendisinin imkanı olduğu halde bu insanlara yardım etmediği ve onları bu hayata terk ettiği aklına gelir. Yine aynı şekilde her bencillik yaptığında vicdanı bunun yanlış olduğunu söyleyerek onu huzursuz eder. Vicdanın bu baskısından ve verdiği rahatsızlıktan kurtulmanın tek yoluysa onun sesini dinlemek ve söylediğini yapmaktır. Çünkü vicdan Allah'ın rızasına ve Kur'an'a yönelten bir güçtür. İnsan ancak vicdanının sesini dinlediğinde huzur duyacak şekilde yaratılmıştır. İnsanlar merhametsizliklerini her ne kadar akıllarına getirmemeye çalışsalar, adaletsizliklerini, haksızlıklarını her ne kadar görmek istemeseler de vicdanları bu zalimce tutumlarını onlara hiçbir şekilde unutturmaz. İslam ahlakının benimsendiği bir toplumdaysa hem maddi hem de manevi açıdan büyük bir rahatlık ortaya çıkar. İnsanlar yardıma ihtiyaç duyduklarında çevrelerindeki kişilerden kesin olarak yardım geleceğini bilirler. Fakirlere, evleri olmayan yoksullara, imkanları olanlar sahip çıkarlar. Küçük çocuklar sevgi ve itina gördükleri sağlıklı ortamlarda yetişirler. Kuvvetli olanlar, zayıf gördükleri insanları ezmezler. Kimse birbirinin hakkına tecavüz etmez. Maddi adaletsizlik ve bundan kaynaklanan haksızlıkların tümü ortadan kalkar. Zalimler azalmaya ve zulüm ortadan kalkmaya başlar. Kimse maddi imkanları yeterli olmadığı için sağlıklı, temiz, rahat bir ortamdan mahrum kalmaz. Görüldüğü gibi dinsizliğin getirdiği karmaşa ve zulüm ortamından kurtulmanın tek yolu Allah'ın Kur'an'da öğrettiği merhamet anlayışını tam anlamıyla yaşamaktır. Zulümden merhamete dönmekse insanın kendi içinde alacağı tek bir karar ve tek bir niyet değişikliğine bağlıdır. Bu niyet değişikliğinin ardından hem dünyada hem de ahirette güzel bir hayat yaşayacak ve Kur'an ahlakını yaşamanın güzelliğine şahit olacaktır. Ayrıca böyle bir insan ahirette de ebedi kurtuluşa kavuşacaktır. Çünkü Allah, Kur'an ahlakını yaşamaya karar verip zulmü terk eden kimsenin günahlarını da bağışlayacağını vaat etmiştir. Ancak kim işlediği zulümden sonra tevbe eder ve davranışlarını düzeltirse, şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Muhakkak Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Maide Suresi 39. Programın başından bu yana Kur'an ahlakının insanları nasıl mükemmel bir merhamet anlayışına çağırdığından söz ettik. Merhamet duygusu tüm hayata hakim olduğunda ortaya nasıl üstün ahlak örneklerinin çıktığından ve bu ahlaka sahip insanlardan oluşan bir toplumun erişeceği güzellik ve huzurdan bahsettik. Ayrıca Kur'ani merhametin yaşanmadığı bir ortamın karanlık ruh halini ve insanlara getirdiği maddi ve manevi zararları tarif etmeye çalıştık. Tüm bu anlatımlardan da anlaşıldığı gibi bu iki ahlak modeli arasındaki fark kıyaslanamayacak kadar büyük ve bir o kadar da açıktır. Kur'an'ın öğrettiği merhamet anlayışı ne kadar şerefli, ne kadar üstün ahlaklı insanlar ve ne kadar huzurlu toplumlar oluşmasını sağlıyorsa, aksi bir zihniyette o kadar zalim, huzursuz ve kötü ahlaklı insanlar üretir. Dahası, Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yaşanan bu merhametin sağladığı güzellik, sadece dünyayla da sınırlı değildir. Onlar, ahirette de şerefli bir karşılık görecek ve bu ahlakın güzelliğini ahirette de yaşayacaklardır. Zira Allah, cennet halkının bir özelliğinin de dünyadayken birbirlerine merhameti tavsiye etmeleri olduğunu bildirmiştir. Sonra iman edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak. Veled Suresi 17. Görüldüğü gibi Kur'an'ın gösterdiği merhameti yaşayan ve bu doğrultuda salih amellerde bulunanlar hem dünyada hem de ahirette rahat edeceklerdir. Bu program tüm insanların gerçek merhametin ne olduğunu bir kez daha düşünmeleri ve merhameti yansıtan Kur'an ahlakını ne kadar yaşadıklarını bir kez daha gözden geçirmeleri için bir davettir. İnsanların en hayırlılarından olup, Allah'ın rahmetini ve cennetini kazanmak için güzel ahlakta ve merhamette sabır göstermeye yönelik bir çağrıdır. O halde siz bu çağrıya kulak verin ve Allah'ın Kur'an'da emrettiği merhameti hem kendiniz yaşayın hem de etrafınızdakilere tavsiye edin. Ki böylece huzur dolu, sevgi, şefkat, barış dolu insanlar ve toplumlar oluşsun. Bu program Harun Yahya'nın Müminlerin Merhameti adlı kitabından faydalanarak hazırlanmıştır.